Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. Şu anda radyonuz TGRT FM. Ve bizler sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde radyonuzdan size ulaşan Hatıralar programı dinliyorsunuz. Bu hafta sizlerle beraber maziye döneceğiz ve maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber paylaşacağız. Ancak programa geçmeden önce radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere bir Rus istihbarat subayının anlattığı alaka çekici bir hatırayı paylaşmak istiyoruz. Evet, 1936 yılında geçiyor değerli dinleyiciler, 22 Ekim günü. Şöyle anlatıyor İspanyol subayı. Akşamın alacakaranlığı inmek üzereydi. İspanya'nın güneyinde Cartagena limanındaki askeri bir otomobilde şoförden başka iki kişiydik. Ben, bir de İspanya Hazine Dairesi'ne sorumlu bir yüksek memur. Ben ne kadar heyecanlıysam o da o kadar asabiydi. Dudaklarını kemiriyor, endişeyle etrafına bakınıyor, bu işin bir an evvel sona ermesi için sabırsızlanıyordu. Arkamızda bizi takip eden 5 tonluk 20 askeri kamyon vardı. Konvoy halinde İspanyol Deniz Kuvvetleri'nin şehrin 7-8 kilometre kadar kuzeyindeki malzeme ambarlarına doğru sessizce yol alıyorduk. Yer altındaki depolardan alıp kamyonlara yükleyeceğimiz mal toptan da tüfekten de hem daha mühim hem de daha değerli cinstendi. Etraf artık iyice kararmıştı. Bu kesif karanlığın içinde durduk. Karşımızda demir çemberle çevrili kalın tahta kapılar vardı. Kapıların önünde tepeden tırnağa silahlı İspanyol nöbetçileri bekliyordu. Oturduğumuz yerden aşağı atladık. Yanımdaki yüksek memurun bir işareti üzerine tahta kapılardan biri gıcırdayarak açıldı. Titrek bir ampulün aydınlattığı loş bir koridordan geçtik. Aşağıdaki rutubetli mahzende teslim alacağım malzeme beni bekliyordu. Tahta sandıklar içinde duran toptan da tüfekten de değerli ve mühim şey altındı. İspanya gibi zengin bir ülkenin asırlar boyunca istif ettiği sarı sarı çil çil altın blokları. Evet, o yıllarda İspanya sivil harbi, iç savaşın ilk aylarını yaşıyordu. Cumhuriyetçi adı altında ayaklanan komünistler, hazinenin milliyetçi Franco taraftarlarının eline geçmesine mani olmak için altın stoklarını başka yere kaçırmak lüzumunu hissetmişlerdi. Dahili harbi, yani iç savaşı, sivil savaşı kazanıp da duruma hakim olunca gizledikleri bu altın külçelerini geri getireceklerdi. Bütün mesele bu derece kıymetli bir malı nereye saklayacakları, kime emanet edecekleri meselesiydi. Uzun düşüncelerden sonra altınların Sovyet Rusya'ya emanet edilmesi uygun görülmüştü. O sıralarda mühim bir görevle İspanya'ya gönderildiğim zaman İç savaş başlayalı henüz 2 ay kadar olmuştu. 16 Eylül 1936'da Madrid'deki Sovyet elçilik binasının üst katına yerleşmiştim. İlk işim kuvvetli bir radyo alıcısını kurmak ve Moskova ile temaslara geçmek oldu. Resmi görevim NKVD generali olmamdan başka haber alma, casusluk gibi konularda İspanyol hükümetinin baş müşavirliği idi. Aradan bir ay kadar bir zaman geçmemişti ki bir gün şifre subayının koltuğunun altında şifre kitabı heyecanla içeri girdiğini gördüm. Bir telgraf almıştı. Selam verip telgrafı uzattıktan sonra "Moskova'dan geliyor generalim," dedi. Mesaj son derece gizliymiş. Şifreyi bizzat sizin çözmeniz gerekiyormuş. Şifreyi çözmekte pek güçlük çekmedim. Telgrafta aynen şöyle deniyordu: altın rezervlerinin Sovyet Rusya'ya gönderilmesi işini İspanyol hükümetiyle görüşün. Altınların Rus gemileri ile buraya taşınması gerekiyor. Bütün çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütülecek. İspanyollar altınlara karşılık bir senet isterlerse kesin olarak reddedin. Çok ısrar ederler, siz de zor durumda kalırsanız senedin Moskova'daki Gosbank tarafından verileceğini bildirin. Bu işin başarısı yalnız sizin olacaktır. Başarılar. İmza İvan Vasilyeviç. Bu İvan Vasilyeviç imzasının aslında bizzat o zamanki Sovyet Rusya lideri Stalin olduğunu biliyordum. Stalin gizli mesajlarda adını kullanmazdı. Kendi adı yerine bu takma adı kullanırdı. İvan Vasilyeviç. Bir an ne yapacağımı bilmeden bir müddet öyle kala kaldım. İspanyol hükümetinin böyle bir şeye razı olup olmayacağını bilmiyordum. Çok geçmeden her şeyi olduğu gibi öğrendim. Milliyetçiler o sıralarda, milliyetçi dediği Franco taraftarları, kral taraftarları, karşı tarafta cumhuriyetçiler dedi de komünistler. Milliyetçiler o sıralarda Madrid'i her gün biraz daha fazla sıkıştırmaya başlamışlar. Kendilerine cumhuriyetçi adını takan komünistler de başkenti savunmakta her gün daha büyük zorluklarla karşılaşmaya başlamışlardı. Baştakiler İspanyol Bankası'nın mahzenlerinde duran altın ve paraların geleceğinden endişe ediyorlardı. 13 Eylül günü kabine toplandı. Başkan Azana ile Maliye Bakanı Dr. Negrin ortaklaşa bir kararname imzalayarak altınlarla paraların emin bir yere gönderilmesini uygun gördüler. Tabii başlangıçta altınlarla altın paraların İspanya hudutları dışına çıkacağını, hele hele Sovyet Rusya'ya gönderileceğini herhalde akıllarına getirmiş değillerdi. İç savaş günlerinin buhranlı dakikaları altında ezilen Doktor Negrin salahiyetlerini aşarak bu işten Sovyet Rusya ticari ateşesine bahsedince ateşe ilk fırsatta durumu Moskova'ya haber verdi. Haberi duyan Stalin önce kulaklarına inanamadı. Sonra da sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Vatanseverliğiyle tanınan Doktor Negrin'in nasıl olup da böyle bir şeyi düşünebildiği, başkana bile bahsetmeden nasıl olup da Sovyet-Rusya ticaret ateşesine bahsettiği bugün bile kesin olarak hala anlaşılamamıştır. Stalin'in gizli emrini aldıktan iki gün sonra Doktor Negrin'le Sovyet Rusya elçiliğinde görüşürken inceden inceye onu tetkik ediyordum. Maliye Bakanı Doktor Negrin kabineye yeni giren bakanlardandı. Yakın zamana kadar fizyoloji kürsüsünde profesördü. Bana Hitler'le Mussolini'nin milliyetçileri desteklediğini, öteki büyük devletlerin de işe karışmadıklarını söyledi. Güvenilecek büyük devlet olarak kala kala yalnız Sovyet Rusya kaldı diyordu. Altınlar şu anda nerede duruyor diye sordum. Cartagena'da deniz kuvvetlerinin yer altındaki ambarlarında cevabını verdi. Tesadüfün bu kadarı da olmazdı. Çünkü o sıralarda Sovyet Rusya ticaret gemileri Cartagena limanına gelmiş silah ve ikmal malzemesi boşaltıyorlardı. Bu durumda acele etmek gerekiyordu. Almanlar veya İtalyanlar vaziyeti haber alırlarsa gemilerin yollarını keserler, o da olmazsa gemileri limanda batırmaya teşebbüs edebilirlerdi. Hepsinden kötüsü İspanyol halkının vaziyeti haber alması ihtimaliydi. Altınların başka bir ülkeye, hele Sovyet Rusya'ya gönderildiği duyulacak olursa kızılacak kıyamet asıl o zaman kopar, işin başında olanlar hemen orada ipe çekilebilirdi. Altınlar 10 bin sandık içinde duruyordu. Her biri, sandıkların her biri 48 santim boyunda, 30 santim eninde ve 18 santim yüksekliğindeydi. Her birinde 65 kilo altın vardı. Teslim alınacak altın miktarı yaklaşık olarak 650 ton kadardı. Ertesi gün bir arabaya atlayıp güneye, Akdeniz kıyısında şirin bir liman şehri olan Cartagena'ya gittim. Oradaki deniz ateşemiz eski bir arkadaşımdı. Kendisini bulup vaziyeti anlattım. Gemilerin yüklerini bir an önce boşaltıp her an harekete hazır beklemeleri gerektiğini söyledim. Ayrıca liman kumandanından da mühim bir iş için 60 kadar İspanyol denizcisini emrime vermesini istedim. Bu durumda kala kala altın sandıklarının yer altındaki ambarlardan alınıp gemileri taşınması işi kalıyordu. Bir Sovyet taburunun 15 gün kadar önce Cartagena'da karaya çıktığını biliyordum. Tabur komutanı Albay Kivoşevin'e de emir vererek 20 kamyon ile 20 tane birinci sınıf şoförü emrime göndermesini söyledim. Nihayet her şey hazırdı. 20 kamyon, kamyonların direksiyonlarının başında İspanyol üniforması girmiş 20 şoför, Cartagena garı yanında hazır emirlerini bekliyorlardı. Böylece 22 Ekim gecesi 20 kamyonumun başında yeraltı ambarlarına doğru yola çıktığım zaman hem heyecanlı hem de endişeliydim. Liman kumandanının emrime verdiği İspanyol denizcileri bir denizaltı birliğine mensuptu ve hepsi de ufak tefek çelimsiz çocuklardı. Bu bakımdan sandıkların taşınması hem zor olacak hem de uzun süreceğe benziyordu. Kamyonların her birine 50 sandık yükletiyor, sonra hemen limana doğru yola çıkartıyordum. O gidince ikinci kamyon yükleniyor, ondan sonra sıra üçüncüye, dördüncüye geliyordu. Limanda işi biten kamyon geri geliyor, ambarın kapısının önünde yeniden sıraya giriyordu. En büyük korkum, İspanyol üniforması giymiş Rus şoförlerinin yollarını kaybetmeleriydi. Tek kelime İspanyolca bilmeyen şoförlerimin yolları şaşırmamaları için ya şoför mahalline ben de biniyor yahut en emin adamlarımı bindiriyordum. Sandıkların taşınması tam 4 gece sürdü. 25 Ekim gecesi saat 10'da son sandık da 4. şilepteki yerine yerleştirilince biraz olsun rahatladım. Fakat asıl en zor saniyeler şimdi gelip çatmıştı. Hazinenin sorumlu yüksek memuru az sonra benden alınan altınlara karşılık senet isteyecekti. Nitekim istedi de. Zavallı memurun az sonraki halini görmemeye çalışarak "Senet mi istiyorsunuz?" diye sordum. "Anlıyorum, haklısınız ama size senet vermekle yetkili şahıs herhalde ben olmasam gerek. Sakın endişelenmeyin dostum. İstediğiniz senet Moskova'daki Gosbank tarafından tanzim edilip bir an önce yollanacaktır. Tabii bütün altınlar sayılıp tartıldıktan sonra." Zavallı adam bir anda sapsarı kesildi. Neredeyse yere düşecek gibiydi. Halinden bir şeyler söylemek istediği fakat kelimeleri toparlayamadığı belli oluyordu. Bir an telefona uzanıp Madrid'i aramak istediyse de onu da yapamadı. Bunun üzerine ona acıyıp arzu ederse 4 şilebe birer memur yerleştirebileceğini söyledim. Aslında bu hiçbir fayda vermeyecek bir teklifti. Bunu o da anlamıştı ama çaresiz kabul etti. 2 saat sonra 4 gemi de demir almış, boğazlar üzerinden Odessa'ya giden rota üzerinde ilerlemeye başlamışlardı. Sonradan haber aldığıma göre sandıkların Odessa limanında gemilerden boşaltılıp hususi bir trene yerleştirilmesi son derece alaka çekici olmuş. Yüksek rütbeli memur ve subaylar bu işte basit birer dok amelesi gibi çalışmışlar. Tren Moskova'ya doğru hareket ettikten sonra da yüzlerce subay trenin emniyeti için saatlerce nöbet tutmuş. Trenin Moskova'ya varması üzerine de Stalin bu üstün muvaffakiyetini büyük NKVD kurmay heyetine verdiği muazzam bir ziyafette kutlamış. Altınları teslim alıp Moskova'ya göndermemle Sovyet Rusya ileri gelenleriyle anlaşamayıp ayrılmam arasında 21 ay kadar bir zaman geçti. Bu müddet zarfında da bu iş İspanyol hükümetiyle aramda bir sır olarak kaldı. İki taraf için de utanç verici bir sır. Yalnız bir keresinde Doktor Negrin, Maliye Bakanı yani, gemilere bindirdiğimiz 4 memurumuzu niçin hala geri göndermemekte ısrar ediyorsunuz, anlamıyorum demek lüzumunu hissetti. Bir yıldan fazla bir zamandan beri enterne edilmiş durumdalar. Artık müsaade edin de hiç olmazsa vatanlarına dönsünler dedi. O 4 zavallının yani şileplerle beraber Rusya'ya giden İspanyol görevlilerin Rusya'da enterne edilmelerinin sebebinin İspanya'daki iç savaşın sona ermesinin beklenmesi olduğunu öğrendim. Nitekim savaş sona erince 4 memur da İspanya'ya iade edildi. Ama altınlar? Hayır. Onlar iade edilmedi. Franco daha sonra iktidarı ele geçirince, komünistleri yenip İspanyol idaresini eline geçirince altınların acı hikayesini Madrid'i ele geçirip de idareyi aldığı gün öğrendi. Ama 18 yıl bu hikayeden hiç kimseye bahsetmedi. Eğer İspanya devlet kasalarının bomboş olduğu duyulacak olursa zaten değeri düşük olan İspanyol parasının büsbütün değerini kaybedeceğinden endişe ediyordu. Ancak 1956'nın Aralık ayında eski Maliye Bakanı Doktor Negrin ölünce bu mevzu değişti. Doktor Negrin'in hususi arşivlerinde İspanya Dışişleri Bakanı'nın verilen altınlar karşılığında Sovyetler Birliği'nden bir senet aldığına dair vesikalar çıktı. Bundan birkaç ay kadar sonra da tanınmış Rus gazetesi Pravda'da şöyle bir haber yayınlandı. Sovyet Rusya 1936 yılında İspanya'da Cumhuriyetçilere sattığı savaş malzemesi karşılığında 500 ton altın almış. Bunlar yapılan yardımı karşılamak için kullanılmıştı. Ancak altınlar masrafı karşılamamış, İspanyolların daha 250 milyon frank kadar borçları kaldığı anlaşılmıştır. Evet, Ruslar bu altınları cumhuriyetçilere, yani yenilen komünistlere, isyancılara verdiği silahlara karşılık saymış, üstelik bir de İspanyolları borçlu çıkartmıştı. Evet, tarihte eşi görülmemiş bu hadise de böylece kendiliğinden kapanmış oluyordu.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, 1. Cihan Harbi'nde erkek memurların çoğu silah altına alınmıştı. Boşalan yerleri doldurmak için o güne kadar emsali görülmemiş bir teşebbüse girişildi. Devlet dairelerinde kadınları çalıştırmak. O zamana kadar kız mekteplerinde birçok muallime hanımlar, müdür hanımlar vardı. Fakat kadınların devlet kalemlerinde, devlet bürokrasisinde çalışmaları kimsenin aklından, hayalinden geçmiş değildi. Vaktiyle kızların tahsiline muhalif olanların meşhur bir sözü vardı. Okuyup maliyede katip mi olacaklar? Evet, şimdi bu inanılmaz gibi görünen şey tahakkuk ediyordu. İşte programımızın bu kısmında o zamanın bu mühim hadisesiyle alakalı bu memure hanımlardan Nimet Hanım isminde bir hanımın hatıralarını sizlere nakledeceğiz. Evet, hatıralarını şöyle anlatıyor Nimet Hanım. Sonradan Günaydın soyadını almış, Nimet Günaydın. Kadınların dairelerde vazife alması pek garip bir hadise, inanılmayacak bir şeydi. Gazetelere ilk ilanı veren maliye nezareti oldu. Silah altına alınmış memurların yerine o işleri görebilecek hanımlar vazifeye davet edildi. İlan bana vatan hizmetine çağrılmak gibi görünmüştü. Lakin bunu kabul etmekte tereddüt ediyordum. İş kadınlara mı kaldı? Aklı başında bir hanım erkekler arasında vazife görür mü diyenler işitiliyordu. O zaman kadınlar tahsilsiz sayılmazdı. Fakat erkeklerle oturmak, onlarla konuşmak usulden değildi. Çarşaf ve kalın peçeyle nadiren sokağa çıkılsa bile yalnız çıkmak ayıp kaçardı. 6 sene rüştiye kızlar için tam tahsil sayılıyordu. Kızlar mektepten çıkınca, ki bu mektepler de kız mektebidir, birkaç sene evde oturur, sonra da evlenerek baba himayesinden koca himayesine geçerdi. Maişet temin etmek gayesi erkeklere ait olduğundan, kızlar için fazla tahsile lüzum görülmezdi. Zengin ailelerin kızları evde hususi ders alırdı. Aralarında birkaç lisan bilenler, edebiyatla uğraşanlar olurdu. Hanımlara mahsus bir de gazete çıkardı o yıllarda. Yani hep harem selamlık usulü kaim idi. Maliye nezaretinin davetine icabet, medeni cesaret gibi geldi bana. Meslek hayatına ilk adımda derin bir nezaket ve hürmetle karşılaştık. Vazifemiz de harem selamlık usulüyle başladı. İmtihana tabi tutulduk. İmtihan Darül Fünun, yani o zamanki İstanbul Üniversitesi'nin salonunda yapıldı. Bu salona girince çarşaflı, peçeli birçok hanımın orada bulunduğunu gördüm. Tereddütlerim azaldı. Erkeklerin vazifelerini almaya, ürkek güvercinler gibi kafes arkasından ortaya çıkan bu kadar hanımın medeni cesaretiyle iftihar ettim. Aramızda tanıdığım yakın komşularımızdan 2 hanım vardı. Bana bu teşebbüslerinden bahsetmemişlerdi. Ben de onlara bir şey söylememiştim. Vazifeye girmek, ananelerimiz bakımından yakışıksız görülür diye çekinmiştik. Çünkü hayat darlığı ve çalışmak ihtiyacı olmadıkça, erkekler arasında vazife görmek, kadınlar için tenkide değer bir suç telakki edilirdi. Birbirimizi görünce sırrımız ortaya çıktı. Gülüştük. İmtihanda 3 müdür vardı. Memurin müdürü Baha Bey, Maliye Nazırı Cavit Bey'in hanımlara hitabesini okudu. Uzun bir hitabeydi. harbi umuminin tevlid ettiği ihtiyaçlardan ve hanımların hizmeti zaruretinden, ileride kadınlar için açılacak mesleklerden ve kadınların ilerlemesi için bunun bir ilk adım olduğundan bahsettikten sonra diyordu ki, kadınlar için kurulacak bir çalışma sahasının temel taşını vaz ediyorsunuz. Bugün yardımınıza ihtiyacımız vardı. Davetimize koştuğunuz için teşekkür ederiz. Memurin müdürü Baha Bey elinde kağıt ağır adımlarla sıraların önünden geçiyor. Arabi, Farisi, lügatlar ve terkiplerle dolu Osmanlı kavaidini yani dil bilgisini iyi öğrenmemiş olanlar için zor anlaşılır ağdalı yazıları okuyordu. Hemen harfiyen yanlışsız ve çabuk yazmak icap ediyordu. Anlayamamış ve işitmemiş olanların sorması ve söz kesmesi mümkün değildi. Ondan sonra hesap müdürü ayağa kalktı. Asabi ve çabuk birbiri arkasından 3 mesele okudu. Cem ve taksime ait olan bu meseleler uzun rakamlarla doluydu. Hanımların bir kısmı bu tarza alışmamış oldukları için şaşırıp yarıda kaldılar. Ben hesap hendese gibi dersleri sevmediğim halde belki daha müşkül şeyler sorulacağından korkarken bu meseleler bana kolay geldi ve sevindim. 2 gün sonra davetiye kartıyla maliyeye gittiğim zaman birkaç hanım daha vardı. Memurin müdürü Beha Bey benim imtihanda yanlışsız ve pürüzsüz görülen yazıların üzerine birinciliği kazanmış olduğumdan dolayı tebrik etti. Buna karşı teşekkür etmek icap ederken nezaketsiz bir cevap verdim. Fakat efendim imtihan basit idi, tebrike bilmem değer mi dedim. Bu cevabın kabalığını ancak sonradan idrak ettim. 2 satır aklıma gelen bir yazı daha istedi. Derhal aklıma ne gelebilirdi ki? Tereddüt etmekle beraber 2-3 satırlık bir şey yazdım ve verdim. Maliyeye ilk gittiğim gün en üst katta bir odada 12 hanım vardı. İmtihanda muvaffak olanlar. O gün bizim tanışmamıza bırakıldı. Memurin müdüründen başka da kimse yanımıza gelmedi. O da hanımların hangi kalemlere ayrıldıklarını bildiren listeyi okudu. Benim muhasebe-i umumiyeye tayin edildiğimi ve şef olduğumu söylediği gitti. Bunun mektepte sınıf mümessili olmak gibi bir şey olduğunu anladım. Çünkü biraz sonra odacı, geç kalmış bir hanımla beraber bana memurin müdürünün bir pusulasını getirdi. Bunu da hatıra olarak saklıyorum. Bu hanımı levazım masasına oturdunuz diye ismi yazılıydı. O gün akşama kadar mektebe yeni başlamış çocuklar gibi oturduk. Askerlik çağına girmemiş genç bir odacıyı kapıya koymuşlardı. Aptalca bir çocuktu. Kadınların dairelerde katip olmalarını akıl erdiremiyordu. Ara sıra kapıyı açıp yiyecek içecek bir şey istiyor musunuz diye emrimizi soruyordu. Kapıyı kapa, bir şey istemiyoruz diye cevap alınca harem selamlık alışkanlığını görüyor, ne günlere kaldık. Kadınlardan da memur olur mu der gibi başını iki tarafa sallayarak elini dizine vurup gülüyor, kapıyı örtüyordu. O gün ne yedik, ne içtik, ne de dışarı çıktık. Akşam paydos çanı çalınca odacının sırıtkan suratı göründü. Artık herkes gitti, siz gitmeyecek misiniz dediği zaman biz de güldük. Peçelerimizi indirdik, ayak ucuna basarak çıktık. Harem selamlık usulüyle işe başlamıştık. Bana muhasebe-i umumiyede iki hanımla beraber bir oda tahsis edildi. Orta katta muhasebe-i umumiye müdürü Faruk Bey ile memurin müdürü Baha Bey'in odaları arasında güzel döşeli, çini sobalı, halılı, maroken koltuklu iki pencereli bir odaydı. Kapıya hanımlara mahsustur, içeriye girmek memnudur diye bir levha asılıydı. Vazife vermeye mümeyyiz ile bir katip içeri girebiliyordu. Onlar da bizimle konuşurlarken başka tarafa bakarlardı. Biz de önümüze bakardık. Yüz yüze bakmak çok ayıptı. Harpten dolayı seyir-i sefer vasıtaları tahdit edilmişti. Kömürsüzlük sebebinden Boğaziçi'nden İstanbul'a günde ancak iki vapur işliyordu. Vapurlar öyle kalabalıktı ki ayakta duracak yer güç bulunuyordu. Bir saatlik yol ancak iki saatte alınabiliyordu. Köprüye çıkınca maliyeye gitmek için araba yoktu. Atlar cihet askeriyeden alınmıştı. Lokantalarda ekmek bulunmuyordu. Fırınlar kapalıydı. Birçok mahrumiyetler içinde ancak vatan hizmeti diye işe devam ediyorduk. Bizim aile doktoru bana böyle vesait yokluğunda devam etmeye bünyemin müsait olmadığını söyleyip rapor vermek istedi. Fakat bize gösterilen ikram ve nezakete karşı harp nihayetine kadar vazifeye devam etmeye karar verdim. Doktor, hiç olmazsa hesap kısmını kabul etmeyin, dimağınızı, bünyenizi çok yorar dedi. Beni iki hanım arkadaşımla beraber muhasebe-i umumiye kalemine ayırmış oldukları için orada kalmakta sebat ettim. Vasıta yokluğundan dolayı bin bir müşkülatla bu vazifeye devam etmek pek kolay değildi. Maliyede hanımlar askerlerin yerine muvakkaten kabul edilmişlerdi. Memurlar yerlerine dönünce vazifelerimizi kendilerine terk ederek evlerimize döndük. Birkaç hanım arkadaşımız da çalışmak arzusu ile daimi memur olarak kalmak istediler. Bugün kadınlar ile erkekler arasındaki müsavatı gördükçe Cavit Bey'in imtihan günkü sözlerini hatırlıyorum. İlk temel taşını bugün vaz ediyoruz. Demek ki günümüzde kadınlarla erkekler arasındaki statünün temeli 1. Cihan Harbi'nde İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bu icraatında yatmaktadır.
bütün geçenleri. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Senden dinliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Biliyorum ayıracak son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Saadetler diliyorum. Saadetler diliyorum.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.